Zuhar'ın kilidini açmak. Önsöz. Ve bilge olanlar gökyüzünün aydınlığı olarak ışıldayacaklar. Onlar Zuhar kitabı diye adlandırılan bu aydınlıkta çaba sarf edenlerdir. Zuhar kitabı ve Haolotva yükseldiğinde madde 88. Zuhar kitabı bize tam ve mutlak aydınlanmayı veren çok özel bir güç içerir. Bu o kadar heyecan verici, sürükleyici ve büyüleyicidir ki onu okuyan bir daha elinden bırakamaz. Zuhar, ona kapılanlar için güç ve canlılık kaynağı olur. Zuhar ile yeni bir yaşama başlayabilir ve dünyada var olan iyi ve memnun edici şeyle bağ kurabiliriz. Zuhar'ın kilidini açmak, herkes için Zuhar adlı kitaplar serisinin ilk tanıtım kitabıdır. Herkes için Zuhar, Zuhar kitabının kolay okunabilir hale getirilmiş baskısıdır. Bu seriden en fazla yararı sağlamak için okuyucuya ilk önce bu kitabı okumasını öneririz. Bu kitap, Zuhar'ı okurken ondan en büyük faydayı sağlayabilmek için gereken doğru yaklaşımı verecektir. Bu kitabı okumak için hiçbir ön bilgi gerekmemektedir. Birinci bölüm, Zuhar öğretisinin özünü, bunca yıl neden saklı tutulduğunu ve günümüzde bize nasıl bir yarar sağlayabileceğini anlatır. İkinci bölüm ise realiteyi nasıl algıladığımızdan, yaratılışın planından ve son olarak da Zuhar'ın sırrını hep birlikte nasıl çözeceğimizden bahseder. Okuyucular arasında meraklı olanlar için hazırlanan ek 3 ise herkes için Zuhar'dan seçilmiş alıntıları içerir. Bu kitabı okuduktan sonra Zuhar'ın gücünü hissedebilecek ve faydalarından keyifle yararlanacaksınız. Zuhar saklı tutulacak ta ki zamanın sonundaki günlerde son nesil gelene kadar ve o zaman Zuhar yeniden ortaya çıkacak. Kabalist Isaac Horowitz, Kutsal Şıla. Zuhar kitabının önemi. Zuhar kitabının ışığını hiç görmemiş olan, yaşamı boyunca ışığı hiç görmemiştir. Zelişoğlu kabalist C. Hirsch Anselm. Gerçek bilgelik öğretisinin açık olarak çalışılması 1490'da sona eren sınırlı bir dönem boyunca yukarıdan yasaklanmıştır. Bu dönemden sonra son neslin geldiği kabul edilir ki son nesle bu yasak kaldırılmış ve ona Zuhar kitabı sunulmuştur. 1540 yılından itibaren ise genç ve ihtiyar demeksizin kitlelerin Zuhar çalışması çok önemli bir misva, sevap olmuştur. İbrahim ben Mordehai Azulay ve İsrail hayat ağacından Zuhar kitabından tatmaya yazgılı olduğu için onun sayesinde merhametle sürgünden kurtarılacaktır. Zuhar kitabı Nasso, al, madde 90. Şimdiki zaman maneviyatın hızla edinilmesini talep eder. Zuhar kitabı yeni yollar açar ve çölde bir otoyol inşa eder. Zuhar ve onun tüm getirisi kurtuluşun kapılarını açmaya hazırdır. Kabalist Raya Cook. İsrail kişisinin yaşamı Zuhar kitabına bağlıdır. Komarnoğlu kabalist İshak Yehuda Yehiel Safrin. Kısım 1. Zuhar'ın öğretisi. Hareket zamanı. Tüm kabala öğretisi yalnızca üst iradenin rehberliğini anlayabilmek için vardır. Tüm bu yaratılanlar neden yaratıldı, onlardan istenen şey nedir ve tüm bu dünya döngülerinin sonu ne olacaktır? Ramhal, Pitey Hohma, Bilgeliğin Kapıları, 30. Kapı. Zuhar, Kabala öğretisinin gerçek bilgeliğin temel kitabıdır. Bizlere daha yüksek boyutlara giden yolu göstermek için bugün tekrar meydana çıkmıştır. Ancak Zuhar'da ve Kabala'da bu kadar özel olan şey nedir? Neden bu öğreti özellikle bugün yaşayanlar için sahne ortasındadır? İnsanlık daima gelişmektedir. Çok eski zamanlarda insanların temel ihtiyaçları vardı. beslenme, barınma ve üreme. Bunlar doğal isteklerdir ve aynı zamanda var olmak için duyulan gereksinimlerdir. Zaman içinde içimizde daha büyük ihtiyaçlar ve daha büyük istekler uyandı. Zengin, güçlü, saygıdeğer ve bilgili olmak gibi. Tarih boyunca içimizde ortaya çıkan bu ihtiyaçları tatmin etmeye çalışmaktayız. Bu değişiklikler içinde mutluluk, sevgi ve iyi bir yaşam bulmaya çalışmaktayız. Bugün bu koşuşturmacanın boş olduğunu görüyoruz artık. Her yeni nesil maddesel alanda daha ilerledikçe daha da çok acı çekmektedir. Yaygın olarak kullanılan uyuşturucu ve antidepresanlar, günümüz neslinin hissettiği içsel boşluktan kaçma çabasının göstergesidir. Medya her dakika bize hemen koşup almamız için çok daha çekici şeyler sunmaktadır. Bu belki bir giyecek, bir araba, bir ev, daha iyi bir iş, akademik ünvan, yurt dışı seyahati, hatta iyi bir restoran bile olabilir. Fakat her seferinde yeni bir şey elde ettiğimiz an, ondan aldığımız keyif anında uçup gider. Ve peki ya şimdi ne? Düşüncesiyle kala kalırız. Sonra bir şeylerin peşinde koşuşturma süreci yeniden başlar. Daha ne zamana kadar? Her geçen gün daha çok insan bu soruyu sormaktadır sadece. Daha ne zamana kadar değil, aynı zamanda neden diye de. Neden yaşamlarımız bu şekilde sürüyor? Neden gerçekten bir huzur bulamadan sürekli bir şeylerin peşinde koşuyoruz? Neden her şey onu elde eder etmez anlamsız ve tatsız hale geliyor? Genel olarak eğer hayat bundan ibaret ise ve bizim bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoksa neden yaşayalım ki? Hayatın amacını ve anlamını bu kadar çok kişinin sorguladığı bir durum daha önce hiçbir zaman olmamıştır. Geçmişte biz soru sormadık, doğduğumuz için yaşadık. Ancak bugün içimizde birdenbire ortaya çıkmaya başlayan bu tür sorular bizi huzursuz etmekte ve bizi ileriye doğru dürtüklemektedir. Yıllar boyu süren araştırmalar sonunda bize hayattan daha fazlasını alabilmeyi öğreten kabala bilgeliğine geldik. Daha önceki zamanlarda kabalaya hiç gereksinimimiz yoktu. Bu nedenle de gizlenmişti. Ancak bugün kabalaya duyduğumuz ihtiyaç onun bizim neslimizde tekrar ortaya çıkmasının temel sebebidir. İkinci sebep ise bugün içinde bulunduğumuz özel durumdur. Teknoloji ve medyadaki gelişim dünyayı herkesin tamamen birbirine bağımlı olduğu küçük bir köye dönüştürdü. Öte yandan bencilliğimiz ve birbirimize olan nefretimiz de artmaktadır. Başkalarına hoşgörü göstermek bizler için giderek daha da zorlaşmaktadır. En kişisel seviyeden başlayarak ailenin her üyesi, kendi kişisel odasına, arabasına ve kendi sanal evine ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar ilişkilerini sürdürmekte çok zorlanmakta ve boşanma oranları hızla artmaktadır. Tüm dünyada aile ünitesi parçalanıp yok olmaktadır. Kalabalık küçük gezegenimizde birbirimize düşman olarak ve anlaşmazlıklar içinde bir arada yaşamaktayız. Dünya çapında kitlesel imha silahlarının sayısındaki artış bizi etrafımızdaki her şeyin tutarsız ve öngörülemez olduğu tehlikeli bir duruma getirdi. Dünyadaki varlığımızı, koruma kabiliyetimizi kaybettiğimiz rahatlıkla söylenebilir. İleriye baktığımızda eğer aynı yolda devam edecek olursak varlığımızı nasıl sürdüreceğimiz belli değildir. Çocuklarımıza ne tür bir dünya bırakıyoruz? Bugünün nesli çocuklarının kendilerinden daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına inanmayı bırakan ilk nesildir. Arka planda tüm bunlar varken Zohar kitabı ve diğer kabala kaynakları ortaya çıkıyor. Bu kitaplar şu an yüzleştiğimiz bu durumun çoktan öngörülmüş olduğunu bize açıklıyorlar. Buna benzer bir durum ilk defa binlerce yıl önce eski Babil'de kendisini gösterdi. Babil Kulesi ile ilgili kutsal kitap hikayesinde tepesi gökyüzüne uzanan bir kule inşa etmek isteğiyle insanların bir yerde toplandıkları anlatılır. Bu, o insanlar arasında ortaya çıkan büyük bir bencilliğin ve birbirine bağımlı olmakla birleşen nefretin ifadesiydi. Kabala öğretisi tam o zamanda ve tam o durumda ortaya çıkmıştır. Bu öğreti çok basit bir şey önerir. Şu an algıladığımız realitenin dışında çok daha geniş ve yüce başka bir realite olduğunu söyler. Bu üst realitedeki güçler bizim dünyamıza uzanır ve onu yönetirler. Nesiller boyunca edindiğimiz gelişim, bizim üzerimizde çalışan ve bizi yöneten bu güçlerin farkına varmamızı sağlamaya yönelikti. Bu üst realitenin farkına vardığımızda binlerce yıllık gelişme sürecimizin sadece daha geniş bir realite algısı edinmemiz ve deneyimlememiz için olduğunu anlayacağız. Böylece yaşayıp öldüğümüz bu sınırlı durum içinde kalmayacağız. Onun yerine sonsuz, geniş ve sınırsız olan biçimiyle hayatı bileceğiz. İnsan gök kubbeyi yükseltmek için yaratılmıştır. Koslu Kabalist Menahem Mendel. Eski Babil'de Kalde'nin Ur şehrinde yaşayan İbrahim peygamber, insanlığın gelişim programının insanlığı yeni bir realiteyi keşfetmeye doğru dürtmek olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim fark etmiştir ki sonunda insanlığın yeryüzündeki maddesel gelişimi kendi kendini tüketecek ve insanlık dünyevi istekleri tatmin etmenin ötesinde bir şey gerektiğini keşfedecek ve bu olmadan yeryüzündeki hayat boş yere ve anlamsız olacaktır. İbrahim maddesel gelişimin sonunda manevi gelişimin başladığını ortaya çıkarmıştır. Hepimizin sahip olduğu istekleri bir kez kendisi tükettikten sonra İbrahim'in içinde hayatın amacını anlamak isteyen yepyeni bir arzu belirmiştir. Kabala'da kişinin tüm dünyevi isteklerinin toplamı kalp olarak kabul edilir. Hayatın anlamını bilme isteği ise kalpteki nokta olarak tanımlanır. Kalpteki nokta yüreklerimizde uyanan ve bizi yukarı çeken bir arzudur. Bu yeni arzu İbrahim'e tüm realiteyi, manevi realiteyi keşfetmenin yolunu göstermiştir. İbrahim'in öğretisi Kabala bilgeliği diye adlandırılır ve doğanın güçler ağının yapısını ve bizi etkileyen bu programı nasıl çalıştırabileceğimizi tanımlar. Kabala bilgeliği üst dünyaların kurallarını, güçlerini ve çalışma formüllerini açıklar. Kabala, realitenin nasıl en sof, sonsuzluk dünyasında başladığını ve Adam Kadmon, ilk adam, Atsilut oluşum, Bereya yaratılış, Yetzira biçimlenmiş ve Asiya değişim dünyalarından geçerek bizim dünyamıza indiğini açıklar. Ruhların nasıl aşağı indiğini ve bu dünyada bedenler içinde kıyafetlendiğini ve nasıl kendi ruhumuzu buradan tekrar en sof dünyasına yükseltip çıkartabileceğimizi anlatır. İbrahim insanlara ruhlarını nasıl bulacaklarını ve bu sayede kademeli olarak üst dünyaları deneyimleyeceklerini öğreten ilk kabalisttir. 5 üst dünya vardır ve her birinde 5 ayrı seviye vardır. Her seviyede 5 alt seviyeye ayrılmıştır. Eğer 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpımını yaparsak tüm realiteyi keşfedene kadar hissiyatımızda, anlayışımızda ve edinimimizde yükselmemiz gereken 125 seviye olduğunu buluruz. Tüm bu süreç biz burada maddesel bedenlerimiz içindeyken gerçekleşir. Bu üst dünyalara eriştikçe realite daha geniş hale gelir ve içinde bulunduğumuz dünya üzerinde etkili olan güçleri hissederiz. Nakışla işlenmiş bir resim gibidir. Ön yüzünde resim vardır. Arkasında ise öndeki resmi oluşturan iplikler arasındaki bağlantılar görünür. dünyamızı ve onun içinde olanları gözlemlediğimizde sadece yüzeysel resmi gözlemlemiş oluruz. Kabala bilgeliği resmi derinlemesine görmemize yardım eder. Böylece olaylar arasındaki bağlantıları anlamaya başlarız. Olaylar neden oluyor ve biz nasıl bir unsuru başka bir unsurla etkileyebiliriz? Diğer bir deyişle yalnız bu dünyanın görüntüsünü değil, aynı zamanda işletim sistemini de görmeye başlarız. Ancak bundan sonra yaşamımızı ve kaderimizi kontrol edebilir ve mükemmel koşula geçiş yapabiliriz. Kabala öğretisinin açıkladığı üzere hayatlarımız bize gönderilen türlü dertlerle öylesine düzenlenmiştir ki bize işletim sistemini öğrenmekten başka hiçbir seçenek bırakılmamıştır. Eğer üst boyutlara ulaşıp bizi etkileyen güçleri anlamazsak ve yaşamlarımızı bu güçler aracılığıyla idare etmezsek hayatla başa çıkamaz duruma geleceğiz. Kabala insanlık tarihinde olan her şeyi açıklar. İnsanlık neden o yönde değil de bu yönde gelişmiştir? Ve neden bu kadar savaş, bu kadar değişim olmuştur? Aynı zamanda geleceğe de değinir ve bu noktadan sonra nasıl gelişebileceğimizi tanımlar. Önümüzde iki yol vardır. Kötü olanlardan kaçmak. Tarih boyunca yaptığımız gibi bizi arkamızdan dürtükleyen olumsuz güç aracılığıyla gelişmek. Bir şeylerin eksik olduğunu, olumsuz durumdan çıkmak ve değişmek dışında başka bir seçeneğimiz olmadığını fark edeceğiz. İyi olana doğru çekilmek. Bizi ileriye doğru çeken olumlu güç aracılığıyla gelişmek. Kabala'nın bize önerdiği şey şudur. İyi hayatı keşfederek ve bu hayata çok güzel bir macera eşliğinde nasıl ulaşacağımızı anlayarak gelişmek. Kabala bilgeleri içinde bulunduğumuz durumu önceden tahmin etmişlerdi. Kabala olmadan neslimizi sürdüremeyeceğimizi biliyorlardı. Kabala'nın herkese açılacağı zaman olarak 20. yüzyılın sonunu işaret etmişlerdi. Eğer olumsuz ilerlemeden olumlu ilerlemeye geçiş yapmazsak bu öğretinin içine acımasızca itileceğimizi açıklamışlardı. Not 1. Ancak sadece sosyal seviyedeki problemlerle değil, aynı zamanda volkan patlamaları, depremler, tsunamiler, kasırgalar, yangınlar, sıcak ve soğuk hava dalgaları gibi olayları içeren ekolojik seviyedeki problemlerle de yüz yüzeyiz. Bunların hepsi sadece bizi manevi gelişmemize devam etmeye zorlamak üzere gelecektir. Doğa, olumlu gücü elimize almamız için bizi olumsuz güç ile sarsmaktadır. İlerlemek için öncelikle bizi etkilemek üzere buraya aşağı gelen güçleri keşfetmeliyiz. Eğer bu güçleri yönetmek istiyorsak doğanın üst sistemine nasıl erişeceğimizi öğrenmeliyiz. Hatta yaşamamızı kolaylaştıracak teknolojileri geliştirirken bile önce doğayı ve onun gizli kanunlarının nasıl çalıştığını öğrenmeliyiz. Fakat Kabala daha da yüce, daha da gizli güçlerden söz ettiği için hepsini keşfetme süreci oldukça karmaşık bir süreçtir. Ama aynı zamanda da çok heyecan verici bir süreçtir. Kitabın bir süre sonraki bölümünde bundan söz edeceğiz. Bu bilgelik onun tanrısallığının, onun yaratılanlarına bu dünyada ifşası olarak tanımlanan tek ve yüce bir amaç için değişmeyen ve önceden belirlenmiş kurallarla örülmüş sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak aşağıya uzanan bir kökler serisinden daha fazlası ya da daha eksiği değildir. Bağlasulam, Kabala bilgeliğinin özü. Günümüzden 3800 yıl kadar öncesinden, yani İbrahim'in zamanından, günümüzden yaklaşık 2000 yıl öncesine kadar, Kabala yalnız İsrail, not 2, insanları tarafından biliniyordu. Tapınağın yalnız yaklaşık 2000 yıl önceki yıkımından günümüz nesline kadar Kabala halktan saklı tutuldu ve Kabalistler arasından nesilden nesle gizlice aktarıldı. Kabala'nın saklı olduğu dönemde Kabala'ya birçok yanlış ön yargı yakıştırıldı. Mistisizm, büyücülük, üfürükçülük ve benzeri şeyler olduğu zannedildi. Fakat gerçekte ne hakkında olduğunu kimse bilmedi. Bu yüzden de yanlış anlaşıldı. Günümüzün gelişmiş endüstrisi ise Kabala ismini Kabala bilgeliğinin özü ile hiçbir ilgisi olmayan hizmet ve ürünlerin pazarlamasında kullanmaktadır. Ancak saklı olma zamanı sona ermiştir. Bugün gerçek Kabala öğretisi yaş, cinsiyet, inanç veya ırk ayrımı olmaksızın herkesin kullanımı için ortaya çıkmıştır. Hiçbir inanç veya dine ait değildir ve onu öğrenmek isteyen kişiye hiçbir sınır veya engel koymaz. İçinde yaşadığı dünyayı anlamak isteyen, ruhunu, kaderini bilmek ve yönetmek isteyen her kadın ve her erkek Kabala çalışmaya davet edilir. Eğer benim insanlarım bana kulak verselerdi, Zohar kitabını çalışmaya dalarlardı. 9 yaşındaki çocuklar bile demiştir. Komarnolu Kabalist İshak Yehuda 19. yüzyılda. Onu takiben diğer Kabalistler de bu bilgeliğin erken yaşlardan itibaren çocuklara da öğretilmesini ve onları çevreleyen dünya, dünyayı oluşturan parçalar arasındaki ilişkiler ve dünyayı etkileyen güçler hakkında onlara da açıklamalar verilmesini önermişlerdir. Böyle bir eğitim alan kişi kendine güven duyan, refahın kaynağıyla bağlantı kurmuş, hayatının kontrolünü elinde hisseden biri olarak büyür. Böyle bir kişi bu güçleri en iyi nasıl kullanacağını bilir ve hayatın sınırsız olduğunu anlar. Kutsal Zuhar, En Sof, sonsuzluk ile bağ kurar. Kabalist Musa, İsrail Bar İlyas, İsrail'in kalan kısmı. Zuhar kitabı Kabala'nın temel kitabıdır. Tam olarak Kabala'nın açık bir öğreti olmaktan, kapalı bir öğreti olmaya geçtiği zaman yazılmıştır. Zuhar'ın yazarları dünyanın bu kitaba binlerce yıl sonra ihtiyaç duyacağını biliyorlardı. Dolayısıyla kitabı yazar yazmaz hemen sakladılar. Aslında Zuhar kitabı şimdiki nesil için yazılmıştır. Üst gücü ve realitenin tamamını algılayamadığımız manevi sürgün koşulundan bizi çıkarmak içindir. Eğer durumumuzu düzeltmek istiyorsak Zuhar kitabını dünyamızın temel kitabı yapmalıyız. Çünkü Zuhar bir kitaptan daha fazlasıdır. Bizi üst güce bağlayan bir araçtır. Zuhar'ı doğru şekilde okumayı öğrendiğimiz zaman bolluğa erişmek için onun bir araç olduğunu anlayacağız ve onun yardımıyla her şeyin nasıl değiştiğini göreceğiz. Zaman içinde başka bir gücün varlığını hissedeceğiz. Yüksek ve iyi bir güç, bizi saran ve her yeri kaplayan. Sonuç olarak doğa bizi insan gelişimindeki özel bir noktaya getirdi. Yeni bir varoluş seviyesinden bir adım öncesine. Bizler manevi seviyeye niteliksel bir sıçrayış yapmak üzereyiz. Ve bu nedenle Kabala öğretisi ve öncelikle Zuhar kitabı sıçrama tahtası olarak önümüzde belirmiştir. İnsan ruhunun derinliklerinde Yaradan'ın sesi daima çağırır. Hayatın sürekli hareketi içinde şaşkınlaşan ruh bu çağıran sesi hayatının büyük bir bölümünde duymaz. Ama bu temel, bu kök ve gerçekten insan hayatının tam kalbi olan bu sesin özü asla sökülemez. Bu sesten kurtulmak ve onu susturmak için uğraşanlarda bile bu kaçış ve susturuş sadece ruhun o yüce sesle olan içsel bağlantısını daha çok ortaya çıkarır. Bu ses onların kalplerinde mırıldanmayı ve özlem duymayı asla bırakmaz. ondan kaçmak için harcanan tüm çabalar ve onu susturmak için kullanılan tüm yöntemler gerçekten de boşunadır. Kabalist Rayah Cook, Rayah'ın Hazineleri, sayfa 113.